7. ayrım, sayfa no 43. Bir diğer husus da hükümeti ayrı bir sıkıntıya sokuyordu. Mesela daha önce Rusya'dan İstanbul'a gelmiş olup buradan da İskenderiye'ye giden 400 kişilik bir mülteci grubu İskenderiye'ye kabul edilmeyerek geri dönmek zorunda kalmışlardı. Bunlardan 150'si yine İstanbul'a geliyordu. İşin ilginç yanı da Musevi haklarına sahip çıkmada öncülüğü kimseye bırakmayan ve onları Filistin'e yerleştirme çabalarını sürdüren İngiltere'nin kendi idaresi altında bulunan Mısır'a gelen Yahudileri kabul etmemesiydi. Bu tam anlamıyla bir çifte standart örneği oluşturuyordu. Bu defa Osmanlı hükümeti de kararlı olma niyetindeydi. Dolayısıyla İstanbul'da yolcu iskeleleri bulunan idare-i mahsusa Avusturya Lloyd, Fransız masajeri ve Rus şirketlerine İskenderiye'den gelen Yahudileri iskelelerine indirmemeleri gerektiği hatırlatılmıştı. Fakat problem sadece bu da değildi. İskenderiye gemisi daha İstanbul'a ulaşmadan Rus bandıralı Alexander vapuruyla 80 Yahudi mülteci Odessa'dan İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Liman Başkanlığı Rus şirketine bunların karaya çıkarılamayacağı şeklinde tebligatta bulundu. Ama şirketin ileri sürdüğü gerekçe akıllara durgunluk verecek derecedeydi. İstanbul'a gelecek her mültecinin karaya çıkmasının yasak olduğuna dair padişah iradesinin mevcudiyetini bildiği halde Rus şirketi kendilerine yapılan tebligatın İskenderiye'den gelenler için geçerli olduğunu ileri sürmüştü. Bu yüzden Odessa'dan gelenler karaya çıkabilirdi. Şirket bir de tehdit savurmuş ve itiraz halinde Rus elçiliğinin devreye gireceğini belirtmişti. Bu arada gerçekten zavallı bir konumda bulunan mülteciler büyük bir sıkıntı içinde haklarında verilecek kararı bekliyorlardı. Liman idaresi Odessa'dan gelenlerin karaya çıkmalarına izin vermemiş, dolayısıyla mülteciler Salapuryaların içinde oldukları halde Galata gümrüğü girişinde beklemeye başlamışlardı. Liman idaresi bu durumda ne yapılması gerektiğini hükümetten soruyordu. Dipnot okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.A.Hus No 252/48. Verilen cevapta bu konuda padişah iradesi mevcut olduğundan karaya çıkmalarına kesinlikle engel olması gerektiği hatırlatılmıştı. Ama mülteciler bir yolunu bulup limana çıkacaklardı. Çünkü Osmanlı yetkilileri Rusya'dakiler kadar katı olamıyorlar, yasağın devam ettiğini bildikleri halde mültecilerin perişan hallerini acıyarak onları şehre alıyorlardı. Genellikle de Balat ve civarı ile Hasköy'ü bu göçmenlerin ikamet ettikleri yer olmuştu. İstanbul'daki Musevi Hahan Başısı yasağa rağmen bunlara göz yumulduğunun farkındaydı. Bu sebeple 2. Abdülhamit'e gönderdiği bir yazıda ihtiram kerane bir tavırla padişahın başka ülkelerde perişan olan Yahudilere yönelik merhametli davranışlarından duyduğu şükran hislerini dile getiriyordu. Dipnot okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.PRK.BŞK No 26/62. Rusya'dan göçmenlerin gelmesi hali aylarca devam etti. 1892 yılı ortalarına gelindiğinde hala aynı sorunlar gündemi meşgul ediyordu. 30 Temmuz 1892 tarihinde bir Rus vapuruna binmiş olarak 17 kişilik yeni bir mülteci kafilesi daha geldi. Bunlar da öncelikle karaya çıkartılmadı ve liman dairesi önünde beklemeye başladılar. Fakat deniz üstünde ne kadar kalabilirlerdi? Çoğu zaman bu yüzden Rus şirketi mensupları ile liman dairesi memurları arasında kavgalar cereyan ediyor, yine de kalıcı bir çözüm bulunamıyordu. Hat safhaya varan sıkıntının giderilmesi için gözler yine padişaha çevrildi. Padişah kalıcı bir çözüm olarak ne yapılmasını emredecekti? Daha önce ülkenin hiçbir bölgesine Yahudi mülteci kabul edilmeme yasağı defalarca vurgulandığı halde yine de göçlerin önü alınamıyordu. Üstelik ilk geldikleri yer de İstanbul'du. Sonuçta 2. Abdülhamit şu iradeyi çıkardı. Bu şekilde gelip İstanbul'da karaya çıkmaya çalışan Yahudiler bundan böyle ülkede Yahudilerin daha sık olarak yaşadıkları Selanik veya buna benzer şehirlere gönderileceklerdi. Bununla beraber Filistin'e yerleşme yasağının devam ettiği özellikle vurgulanmıştı. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri İ.Hus No 57 M.1310. Bundan sonra işin rengi biraz değişti. Nitekim Sadrazam Cevat Paşa'nın 3 Ağustos 1892 tarihli bir yazısı Rusya'dan İstanbul'a gelen Yahudilerin Selanik, Yanya ve İzmir gibi vilayetlere gönderildiklerini haber veriyordu. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.A.Hus No 263/42. Bununla beraber Rusya nezdinde teşebbüse geçilmiş ve artık bu işe bir son verilmesinin gerektiği hatırlatılmıştı. Devam eden göçler çerçevesinde de 426 kişilik bir kafile Adana ve Mersin'e gönderilmiş, daha sonra gelen 62 Yahudi mülteci de vapurdan indirilmeden İzmir ve Selanik'e yönlendirilmişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri İ.Hus No 172 M.1310. Rusya'nın tavrı karşısında yabancı basında yaşanan tartışmalar. Osmanlı Devleti bu sıkıntılarla uğraşırken Avrupa basını da gelişmeleri takip ediyor. Genellikle Rusya suçlanırken Rus taraftarı gazetelerde karşı cevap vermekte gecikmiyorlardı. Moskova'da yayınlanan Moskovskaya Vidomosti gazetesi 1 Temmuz 1890 tarihli nüshasında Osmanlı Devleti'nde Müslümanların Hristiyanları tahkir etmeleri başlığı altında şunları yazmıştı. Ramazan bayramının sonuna doğru Yafa'da Hristiyanların Müslümanlarla kavga ettikleri haberi duyurmuştur. Bu kavga iki Rum ile üç Osmanlı arasında bir meyhanede laf sataşmasından dolayı çıkmıştı. Kavga daha sonra sokağa taşmış, başka katılanların da olmasıyla genişlemiş, 80 kişi tevkif edilmek suretiyle zorlukla bastırılabilmiştir. Bir başka rivayete göre ise bir kadın meselesinden dolayı Osmanlılar Hristiyanların evlerini bastıklarından kavga çıkmıştır. Müslümanlar büyük kalabalıklar halinde camilerden çıkarak Hristiyan bayrağını hakaret etmişler, bir ağaçtaki haçı da koparmışlardır. Bu arada Kudüs'te de olaylar çıkmıştır. Yahudi mahallesindeki bir manastırda bir rahip ile üç yardımcısı ikamet etmekteydi. Bu mahalle duvarlarla çevrili olduğu halde manastıra gelen hırsızlar 4000 franklık eşya çalmışlar ve rahipleri de döverek hastanelik etmişlerdir. Bilahare çalınan eşyalar Kudüs polis müdürünün evinde bulunmuştur. Bu olaylar üzerine İngiliz gemileri bölgeye gelip gövde gösterisi yapmışlardır. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri y.prk.tkm.no18/9. Görüldüğü üzere Yahudilere yaptığı uygulamalardan dolayı Avrupa ülkeleri ve kamuoyunun tepkisini çeken Rusya, yayınlanan bu tür haberlerle hedef saptırıp Filistin'de Müslümanları Hristiyanlara zulüm yaptığı imajını vermeye çalışmakta ve bu surette tepkilerin Osmanlı Devleti üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaya çalışmaktaydı. Londra'da yayınlanan 21 Eylül 1891 tarihli Yahudi yanlısı bir gazete, Rusya'nın yalancı dostları başlıklı yazıda Pall Mall gazetede yayınlanmış bir başka yazıyı eleştiriyordu. Pall Mall gazetede daha önce Museviler Rusya'dan zulüm görüyorlar. Fakat Rusya bunların hicretleri için lütfen Baron de Hirsch'e müsaade vermiştir. Bu halde Rusların Musevilere böyle büyük lütuf gösterecekleri bir sırada kendilerini tahkir etmeye çalışmak ne kadar yersizdir şeklinde bir yazı çıkmıştı. İşte bu yazı şiddetli bir şekilde tenkit ediliyor ve deniyordu ki Rusya idaresi altındaki milyonlarca Museviye çeşitli zulümler ve düşmanlıklar yapıp onlara yaşamayı haram etti. Binlerce kişinin bu düşmanlığa dayanamayıp tahammüllerinin son noktasına geldikleri bir sırada bu çaresizleri kısmen de olsa kurtarmaya gelen bir insanpervere geldiğiniz isabet oldu. Bazı Yahudi vatandaşlarımın ülke dışına çıkmasına izin veriyorum denmesi bu kadar büyük bir lütuf mudur? Rusya'nın her tarafında düşmanlık ve mezalim devam ederken yine diz çökerek şükranlarımızı sunmamız mı gerekiyor? Görüldüğü üzere gazete Rusya'nın Baron Hirsch'e bazı Yahudilerin ülke dışına çıkması için izin vermesinin böyle bir zulüm ortamında çok da övülecek bir yanı olmadığını vurguluyor. Sonrasında ise şunlar yazılıyor. Baron Hirsch'in Rusyalı Musevileri Arjantin Cumhuriyeti arası arazisinde iskan tasavvurunu yeni bir Mısır'dan çıkış olayı kabul etmesi de geçerli değildir. Arjantin'e yerleşim için harcanabilecek para en nihayet 5 milyon lira tutarındadır ki hepsi harcansa toplamda 250 bin kişi Arjantin'e nakil ve iskan edilebilir. Bu da Rusya'da mevcut 5 milyon Musevi'nin yalnız %5'i demektir. Üstelik Arjantin arazisi de hazır olmayıp bu nakil ve iskan hususu ancak tedirici surette gerçekleştirilebilecektir. Belli ki Rusya'da kalacak 4-5 milyon biçarenin dayanılmaz mezalim ve düşmanlığa kurban olmalarına ve bazı beldelerde peyderpey mahvedilmelerine zalimlerin korkusuyla itiraz edilememektedir. Büyük topraklara hükmeden Rusya'ya yaptıkları hakkında medeni dünyanın ne düşündüğü bildirilmelidir. Hiçbir Hristiyan devletin başka bir dine mensup tebaasını din adına zorlamadığı, baskı altında tutmadığı ve ülkeden kovmadığı hatırlatılmalıdır. Medeniyetler nazarında silahsız ve müdafaasız bir cemaate yapılan saldırının cinayet kabul edildiği ve bu tarz hareketi değiştirmedikçe devletler arasında hürmet ve saygıya layık olamayacağı anlatılmalıdır. İşte Rusya'nın hakiki dostları bunları söylemelidir. Sahte dostlar ise dalkavukluk ederek lekeli havayı örtmek için ilgisiz bakıyorlarsa da hakikatte birlikte örtüyorlar. Aynı gazete Rusyalı Yahudilere çeşitli çevreler ve Rusya gazeteleri tarafından iftiralar atıldığını ifade edip bunları tek tek cevaplamayı gerekli görmüştü. Musevilerin tefeci oldukları hakkında Musevi olmayan Rusya ülkelerinde Hristiyanlar ve ekser zadegan ve ruhbandan adamlar faizcilik yapıyorlar. Bazı zadeganın köylülerden senelik %100'den %300'e kadar faiz aldıkları görülmüştür. Rusya'da arazisini ipotek ederek borçlanma faizi %10 ve 12 olup ipoteksiz borçlanmada tehlike nispetinde faizin artması tabidir. Mali işlemlerin muntazam olmadığı böyle yarı medeni yerlerde tefecilik her halükarda vardır. Şimdi Rusya'da Musevilere ne para ne de itibar bırakılmadığından Musevi sarraf az olup fakat her türlü namuslu mesleğin Musevilere yasak olmasından dolayı bazıları da sarraflığa yönelmişlerdir. Musevilerin köylüleri batırdıkları hakkında Rusya köylüleri tedbirsiz ve idaresiz olduklarından ve kendileri için kurulan bankaları borçlarını ödemeyip batırdıklarından daima tefecilerin eline kalıyorlar. Esasen Rusya'da köylerde Museviler ikamet edemediklerinden tefecilerin tamamı Hristiyandır. Musevilerin sarhoşluğu teşvik ettikleri hakkında. Vaka, Musevilerin ikametine izin verilen yerlerde Musevi meyhaneciler varsa da asıl Rusya kıtasında Musevilere izin yoktur. Halbuki Musevi meyhaneci olmayan yerlerde içki kullanma oranı %17 arttığı halde Musevi bulunan yerlerde %1 derecesinde artmıştır. Bu farka sebep de Rus meyhanecinin müşteriyle birlikte içmesi, Musevi meyhanecinin ise bunu yapmamasıdır. Musevilerin ziraata rağbet göstermedikleri hakkında. Filistin'de iken Museviler ziraat ve çiftçilikle meşgul idiler. Vakıa Rusya'da ziraatle uğraşan Musevi azdır. Çünkü bunlar çok çalışkan olduklarından kış mevsiminde boş durmaya tahammül edemezler. 10 sene önce Rusya'dan kaçan bazı Museviler Amerika'da isyan ettirilmiş ve ziraat icra edilemeyen mevsimde çalışmak üzere bir tütün fabrikası da yapılmış olduğundan bu cemaat çok terakki etmiştir. Musevilerin nihilist oldukları ve gizli cemaat teşkil ettikleri hakkında. Bu da asılsızdır. Eski ve yeni çarlara suikast yapanlar arasında yalnız bir Musevi vardı. Museviler fesada ve gizli cemiyetlere meyilli değildirler. Çektiklerini kadere bağlayarak Rusya'ya sadakatle bağlı kalır ve hallerine tahammül ederler. Musevilerin kanun hükümlerinden kurtulmak için hile yaptıkları hakkında. Böyle zalimane kanunlardan kaçınma kabahat olsa da cinayet değildir ve bunun yollarını talim edenler de rüşvet hesabıyla hareket eden memurlardır. Musevilerin askerlik hizmetinden kaçtıkları hakkında. Bu da asılsızdır. Vakıa herkesin hiçbir terakki ümidi olmayan bir askerlik hizmetinden hoşlanmaması tabidir. Nizami yaşa gelen Musevi gençlerin hicret eylemleri de ayıplanır bir şey değildir. Bir takımı da maişetlerinin zorluğu sebebiyle vücutlarını el vermemesi yüzünden doktorlar tarafından askerliğe elverişsiz kabul ediliyor. Bununla beraber Rusya ordularında mevcut Musevilerin oranının yüksek olduğu hesap edilmiştir. Musevilerin ticarette çok rekabet eyledikleri hakkında. Vakıa bu doğrudur. Fakat Museviler yalnız Hristiyanlara değil, ihtiyaç ve maişetlerin temin endişesiyle birbirleriyle de rekabet ediyorlar. Musevilerin Hristiyanlara düşman oldukları hakkında. Rusya'daki Musevilerin büyük bir kısmı Talmudidir ve Talmud'un Hristiyanlara düşmanlığı öğreten bir emeli yoktur. Bu kitabın İngiltere üniversitelerinde okutulması da kıymetine bir delildir. Rusya'daki Musevilerin Hristiyanlığa karşı yegane bir kabahati varsa o da Musevilerin bunca mezalim ve düşmanlığa rağmen gelişerek ve çoğalarak büyük bir kısım teşkil eylemeleri olmuştur. Gazetede yer alan Rus Yahudileri ile ilgili diğer bazı başlıklar ve haber içerikleri de şöyledir. Çariçe ve Musevi askerler Çariçe huzurunda icra edilen bir resmi geçitte Çariçe'nin emriyle Musevi askerlerinin bulundurulmadığı hakkında yazdığımız haber tekzip edilmiştir. Bu törende Musevi askerlerinin bulunmadığı muhakkak olduğundan bu konudaki kabahat yaptıkları işleri Çariçe'nin özel emri olarak sunan subaylardadır. Zaten Rusya'da her memur bir çar olduğundan memurların akıllarına geleni yapmak için çar adına sahte emirler verdikleri de olmuştur. Çariçe, Danimarka prensesi ve Prens Dogol'ün kız kardeşi olmakla insani fikirlere sahip olduğu şüphesizdir. Rusya'da uzun süre ikamet etmenin bile böyle şefkatli bir kalbi serinleştiremeyeceği açıktır. Dük Argayel'in Rusya Musevileri Komitesi Erkanı'ndan bir zata yazdığı mektup, Rusya'nın Yahudiler hakkında reva gördüğü zalimce muamelelere dair vereceğimiz haklı tepkiye medar olacak surette bir resmi tekzip çıkar ümidindeyim. Böyle bir tekzip zuhur eylemediğinden kendisine hem Hristiyan ve hem de halis Ortodoks ünvanını veren bir devletin Musevilere karşı en zalimce hareket ettiği bir devre layık surette hareket ettiğine inanmaklığımız lazım gelir. Kamuoyunun gücünü kullanmaktan başka çare görmüyorum. Cümlemiz birden ayıp diye bağıralım. Çünkü Rusya'nın bu hareketi cidden düşmanlıktır. Musevi İskan Dairesi'nden haberler. Rusya'nın bazı kısımlarında ve özellikle Moskova'da Musevi tüccarların ikametine izin verilmiyor. Sanat erbabı için müsaade varsa da onlar da biraz ticaret yaptıkları ve iman ettikleri bir şeyi ticari yoldan sattıkları takdirde derhal kovuluyorlar. Ayrıca Moskova'da ikamet eden bir Yahudinin yer veya ev değiştirmesine bile izin verilmiyor. Zavallı Museviler haklarında daha nice mezalim ve düşmanlık reva görülüyor. Musevilerin Hristiyanlaşması. Museviler gördükleri zulüm yüzünden bir kısmı Hristiyanlaşıyor. Odesalı bir Musevi, Moskova'da bir tiyatroda aktris olan kızını görebilmek için Ortodoks dinini kabulden başka çare bulamayarak bir rahibe müracaat etmiş. O da din değiştirme için evvela 200 ruble istemiş. Nihayet 100 rubleye pazarlık yapmışlar ve Musevi Hristiyan olmuştur. Odesalı diğer bir Yahudi'yi Hristiyan yapmak için rahip 50 rubleden aşağı inmediğinden ve Musevi de bu kadar para olmadığından nihayet birinin yardımıyla bu meblağı tedarik edip Hristiyan olabilmiştir. Bu suretle Hristiyan olan Musevilerin büyük bir kısmı sonra yine Avusturya'ya kaçarak eski dinlerine geri dönüyorlar. Rahip Peterson tarafından gönderilen mektupta Rusya'dan İngiltere'ye hicret eden Museviler hakkında bazı malumat verilmiştir. Monsieur Vanberry tarafından gönderilen mektupta Rusya'nın zalim idaresinden, vaktiyle Avrupa'nın Rusya medeniyetine gönül vermiş olmasından, Rusya Yahudilerinin kovulmasının Rusya için zararlı olduğundan bahsederek Rusya'nın azameti Avrupa'nın kayıtsızlığı neticesi olduğu ve şimdi ise Avrupa'nın Rusya'ya karşı tamamen aciz bulunduğu beyan edilmiştir. Dipnotu okuyorum. Gazete yazılarının yer aldığı belge için Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri y.prk.tkm.no/22/49. Toprak satın alarak Filistin'e yerleşme faaliyetlerinin devamı. Yahudilerin meselelerini takip edenlerden biri olarak Baron Rothschild daha önce İngiltere nezdinde girişimde bulunmuş fakat kendisine kesin bir garanti verilememişti. Rothschild bu defa direkt olarak Osmanlı Devleti ile irtibata geçerek 1892 yılında Musevileri Filistin'e yerleştirme planını hayata geçirmek istedi. Burada kullanılan argüman, Rothschild tarafından daha önce Filistin'de satın alınmış ve boş vaziyette duran arazilere Yahudileri yerleştirebilmek için devletten izin alınmasıydı. Bu amaçla Rothschild'in özel katibi Şayet, padişahın yakınlarından Hacı Ali Bey'e bir mektup yazdı. Şayet mektubunda şunları söylüyordu. Şam ve Beyrut vilayetleri dahilinde Baron Rothschild'in sahip olduğu boş araziler şimdiye kadar hiçbir şeye tahsis edilmeyerek faydasız bir şekilde durmaktadırlar. Halbuki bu araziler böyle boş bırakılacağına, yabancı ülkelerden gelen Yahudi göçmenlerin buralarda iskan edilmelerine izin verilse, göçmenler Osmanlı uyruğuna girecekler, orada Osmanlı hükümetinin istediği tarzda hareket edeceklerdir. Bu suretle vilayetlerin nüfuzu artacağı gibi artan üretimin etkisiyle vergiler de çoğalacaktır. Bu vesileyle devlet hazinesinin birçok yarar sağlayacağı açıktır. Gerek bu sözü edilenler, gerekse Rothschild Bankası aracılığıyla hazineye sağlanacak maddi yararlar göz önünde bulundurularak, Musevi göçmenlere yerli halktan ayrı olmayarak boş arazilerde yerleşme izni verilmesi talep edilmektedir. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri y.prk.srn.no/3/43. Rothschild'den gelen bu talep oldukça dikkate değer konular içeriyordu. Çünkü öteden beri bilindiği üzere Yahudiler için Filistin topraklarına yerleşme yasağı mevcuttu. Bu durum değişmediğine göre boş arazilere mülteci iskanı fikrinin kaynağının ne olduğu Beyrut vilayetinden 26 Ağustos 1892 tarihinde soruldu. Buna ilave olarak son zamanlarda Hayfa ve Safet kazalarında bir takım büyük binaların inşa edildiğinin de haber alındığı vurgulanarak Hayfa'ya ve Safet'e yeni gelen göçmenlerin olup olmadığı, gelen olduysa sayılarının miktarı ve toplu halde bulunup bulunmadıkları Beyrut vilayetinden sorulmuştu. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri DH.MKT No 1999/84. Bu arada Yahudileri bir şekilde Filistin'e yerleştirme çabaları da devam ediyordu. Bu bağlamda bu defa da Emil Frank isimli bir kişi harekete geçmişti. Suriye vilayetinden 24 Eylül 1892 tarihinde gelen yazıda ifade edildiğine göre Emil Frank ve ortakları Havran sancağında satın aldıkları arazileri kendi üstlerine geçirmek istiyorlardı. Hatta buralara Yahudi göçmen yerleştirmeyecekleri konusunda teminat da veriyorlardı. Nitekim bir şekilde arazilerin ferah muamelelerini de yaptırmışlar, şimdi ise tapu sahibi olmak istiyorlardı. Ama İstanbul'dan vilayete giden yazıda hiçbir şekilde tapu muamelesinin yapılmaması emredilmişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri y.prk.dh No 5/63. 18 Ekim 1892 tarihli Dahiliye Nezareti yazısında ise bu konuyla ilgili görüş ortaya konmuştu. Nezaretin verdiği bilgilere göre Emil Frank ve ortakları Havran Sancağı'nda 15 ayrı mevkide yaklaşık 40 bin dönüm, Beyrut ve Akka'da ise 12 ayrı mevkide yine 40 bin dönüm arazi satın almışlardı. Bölgede Musevi iskanının yasak olduğunu tabii olarak biliyorlardı. Dolayısıyla bu arazilerin göçmenler için alınmadığını söylüyor, buralarda Avrupalı Yahudi iskan etmeyeceklerini taahhüt ediyorlardı. İleri bir tarihte ruhsatı alınmadan bu arazilere mabetler, okullar ve başka binalarda inşa etmeyeceklerdi. ama arazi tapularını üzerlerine alabilmek için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorlardı.